Herkese merhaba. Yeni bir nöbetçi editör programıyla karşınızdayım. Bugün 31 Mart 2021 Çarşamba. Normalde pazartesileri ben nöbetçi editörü yapıyordum ama bu hafta Bülent Korucu ile bir yer değiştirmiş olduk. Bugün nöbetçi editörü ben yapıyorum. Gündemde yine çok önemli başlıklar var. Hem Türkiye'de iç politikaya dair önemli gelişmeler yaşanıyor hem de uluslararası arenada önemli gelişmeler var. Çoğunluğu da yine insan hakkı ihlalleri, Türkiye'de yaşanan KYK zulmü, Türkiye'de yaşanan Erdoğan rejiminin zulümleri ağırlıklı olarak gündemde yine bunlar olacak. Çünkü gündem halkın konuştuğu konular, halkın konuştuğu konular da temel olarak insan hakkı ihlalleri, yaşanan hukuksuzluklar, zulümler, despotik uygulamalar. Bunlara dair önemli bir gündem maddesiyle başlayacağım. Amerika'nın her yıl hazırlamakta olduğu bir insan hakları raporu var. Dünyadaki bütün ülkelere dair. Kapsamlı bir insan hakları raporu hazırlıyor her yıl Amerika. Bu yılki rapor açıklandı dün itibariyle. Antony Blinken, Dışişleri Bakanı, rapora dair bir basın toplantısı yaptı ve arkasından ülkelere dair raporlar tek tek Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde ülke ülke yayınlandı. Türkiye ile ilgili bölüm hayli ilginç. Şöyle hayli ilginç. Türkiye ile Ankara ile yaşanan derin görüş ayrılıkları rapora yansıdığı gibi Türkiye'de yaşanan insan hakkı ihlallerine doğrudan bir ayna tutulmuş ve tek tek her şey kayda geçirilmiş. Şimdi raporu açacağım, detaylarına gireceğim. Çok önemli bir rapor, önemli bir referans noktası. Neden Amerika'nın insan hakları ihlalleri raporu önemlidir? Çünkü dünyaya bir referans noktasıdır. Türkiye ile alakalı her türlü konuda açılıp bakılan, dünyanın birçok ülkesinin referans olarak kabul ettiği bir rapordur. Gerçekten de bir ayna görevi görür. Yani o ülkede yaşanan, o yıl içerisinde yaşanan her türlü insan hakkı ihlali burada derli toplu bir şekilde kayda geçirilir. Bu hem tarihe bir not olarak bırakılır hem de uluslararası ilişkilerde, anlaşmalarda, temaslarda hatta ekonomik yatırımlarda dahi bu raporlar referans alınır. Yani insan hakları raporlarında karnesi çok kötü olan, en hızlı düşen, en çok insan hakkı listesinde gerileme yapan, insan hakları ile ilgili ihlallerde listede gerileme yapan ülke doğal olarak başka ülkeler tarafından referans alınıyor, orada bakılıyor. Ekonomik yaptırımlardan uluslararası anlaşmalara kadar her türlü önemli karara bu raporlar bir bakıma zemin oluşturuyor, bir bakıma ayna oluşturuyor. Bu yüzden bu raporlar önemlidir. Hani bazı havuz yazarları ya da hükümet çevresinden insanlar ya bizden Amerika'nın insan hakları raporundan diyorlar. Durum o kadar da kolay değil. Çok önemli bir belge, önemli bir referans noktası. Şimdi raporun önemi bu. Yani dediğim gibi hem uluslararası ilişkilerde hem ekonomik kararlarda hem anlaşmalarda birçok noktada referans olarak alınan bir madde, bir düzenleme bu. Bir uluslararası rapor. O açıdan önemsemek gerekiyor. Kaldı ki Joe Biden yönetiminin temel önceliğinin insan hakları ihlallerini önlemek, demokrasiyi restore etmek, tamir etmek ve yeni bir demokratik düzelme dönemi başlatmak gibi bir hedefi varken bu rapor daha da önemli hale geliyor. Raporun genel çerçevesini böyle çerçevesinin adını koyduktan sonra içine girelim. İçinde neler var? Aslında Türkiye'de yaşanmış her şey rapora girmiş. Fazlasıyla yer alıyor her şey. Hatta şöyle söyleyeyim. Türkiye'de yaşanan zulme, Türk medyasının göstermediği ilgi, Türk medyasının göstermediği özeni Amerikalılar dünyanın öbür ucundan, okyanusun öbür tarafından göstermişler. Şöyle ki KYK'lı ailelerin mağdur edilen çocukları dahi raporda var ama Türk medyası malum bunları görmek istemiyor. Annesi babası tutuklanmış, hastane köşelerinde olan işte şu anda Hakan'ın durumunda olduğu gibi, lösemi hastası Hakan'da olduğu gibi, daha önce hayatını kaybeden Ahmet Burhan'da olduğu gibi, Türk medyasının duymadığı, görmediği dramları dünyanın öbür ucundan dediğim gibi okyanusun bu yakasından Amerikan devleti görmüş oldu. Bunlar da rapora geçirdi. Peki raporun içerisinde neler var? Şimdi onları başlıkları halinde sunacağım çünkü bu önemli bir referans. Ama en temel nokta şu. Raporun 36 yerinde, kelime bazlı sayma yaptım, 36 yerinde Gülen hareketi ifadesi geçiyor. Bu şu açıdan çok önemli. Şimdi Türkiye ısrarla yıllardır Gülen hareketini terör örgütü olarak tanımlıyor. Fethullahçı terör örgütü diye bir tabir uydurdular. FETÖ diye kısaltılan. Ve bu tabiri dayatıyorlar. Ama Amerika diyor ki hayır kardeşim bu Gülen hareketidir. Bizim için terör örgütü değildir. Çünkü terör örgütü standartlarını yani bir sosyal grubun terör örgütü ilan edilebilmesi için belli şartlar gerekiyor. Gülen hareketi bunları taşımıyor. Şimdi Amerika'nın Gülen hareketine yönelik raporunda yani insan hakları ihlallerine dair raporunda FETÖ ifadesini kullanmayıp onun yerine 36 yerde Gülen hareketi demesi aynı zamanda dünyaya da çok güçlü bir mesaj. Biz Türk hükümetinin söylemlerini kabul etmiyoruz dediler. Burada şu parantezi açalım. Haberin detaylarında birazdan onu da anlatacağım. Dışişleri Bakanlığı bilindik mutat açıklamalarından birini yaparak tepki gösterdi. Dedik işte bu bizim için kabul edilemez. Zaten Türk Dışişleri'nin günlük rutin olarak yaptığı bir şeydir bu tip kabul edilemez yok hükmündedir türü açıklamalar yapmak. Yine onlardan birini yaptılar. Biz Gülen hareketi konusunda nasıl Gülen hareketi dersiniz, nasıl terörist demezsiniz modundalar. Senin terörist olarak tanımladığını dünya diyor ki hayır kardeşim bu bir barışçıl bir sivil toplum hareketidir diyor. İşte bu Amerika'nın son insan hakları raporu da ki geçen seneki raporda da böyleydi, önceki yıldaki raporda da böyleydi. Yani hatta bu konu Trump döneminde bile ki parantez açayım Trump Gülen konusunda Erdoğan'a yakın düşünüyordu. Hatta bu konuda çeşitli talimatlar da verdi. Gereğini yapın bir bakın ne yapabiliriz biz Gülen'i göndermek için ne yapabiliriz konusunda bir takım girişimlerde bulunduğu da Amerikan medyasına kadar düştü. Bilinen bir realite. Ama Trump'a verilen rapor tam da bugünkü yayınlanan rapora paralel. Yani terör örgütü suçlamasını destekleyecek bir veri yok. 15 Temmuz'da Gülen hareketinin bir darbe girişimine katıldığına dair şey dahil olduğuna ya da darbe girişimini yaptığına dair bir veri yok. Katılan insanlar var ama bu bir Gülen darbesi değildir şeklinde bir sonucu da var. Ve tablo böyleyken işte Amerika Türkiye'nin görüşlerini kabul etmemekte, Türkiye'nin baskılarına ya da Türkiye'nin taleplerine kulak tıkamaya devam ediyor. Bu iç politikada Erdoğan rejimi tarafından yine kullanılmaya devam edecek ama dünya Amerikan devletinin hazırladığı insan hakları raporlarını referans almaya devam edeceği için önemli olan Amerika'nın ne dediği. İşte Amerika'da 36 yerde raporda Türkiye bölümünde Gülen hareketi ifadesini kullanıyor ve burada bir terör örgütü suçlamasının karşılık bulmadığı, ciddiye alınmadığı, referans alınmadığı da bir kez daha kayda geçirmiş oluyor. Bence en önemli taraflarından birisi buydu. Peki devam edelim. Neler var? Mesela özetle söyleyeyim. Türkiye'deki insan kaçırmaları var. Silah transporturlarla biliyorsunuz TRT bir MİT dizisi çekiyor. Orada bunları övünerek anlatıyorlar. Kendi yaptıkları insan hakkı ihlallerini ki işkence sahneleri var dizide. Ve biliyorsunuz bu diziyi de gasp ettikleri İpek Üniversitesi'nde çekiyorlar. Orada yaptıkları şeyleri doğal olarak Amerikalılar da görüyorlar. Yapılan insan hakkı ihlallerini kayda geçiyorlar. İşte onlardan bir tanesi kaçırılan insanlar, siyah transportörlerle kaçırılan insanların akıbetinin bilinmediği, kayda geçirmiş durumda. Doktorların işkence raporlarını imzalamadığı, işkenceyle suçlanan MİT çalışanlarının soruşturulmadığı, ihraç edilen kişilerin çocuklarının dahi hedef alındığı raporda tek tek anlatılıyor. Ve özetle raporun giriş bölümünde zaten bu bölüm var. Yaşanan gerileme çok dikkat çekici. Mesela soruşturmaların rapordan bir taraftan da başlıklar halinde size okumaya çalışıyorum. Çünkü Türk medyasında maalesef çok kimse bu rapora bakmadı, detayları dillendirmedi. Mesela soruşturmaların çoğunlukla şüpheli kayıtlara dayandığı, kanunların gerektiği yasal süreçlere uyulmadığı raporlarda. Yani sahte delillerle, uyduruk ifadelerle insanların tutuklandığı, gözaltına alındığı kayda geçiyor Amerikan Dışişleri'nin insan hakları ihlalleri raporunda. Bir diğer şey şirketlere, hayır kurumlarına veya işletmelere el koyma. Bunlar için gerekçelerin de uydurulduğu, AKP'nin muhalifleri zayıflatmak için bu yöntemlere başvurduğu da kayda geçiyor. Şüpheli delillerle yapılan tutuklamalar dediğim gibi çok dikkat çekici. Mesela Temmuz 2016'dan bu yana yapılan soruşturmaların dökümü var raporda. 597.783 kişi hakkında işlem yapıldığı raporda geçiyor. Bakın 597 bin kişi, 600 bin kişi hakkındaki her hafta ortalama 600 kişi gözaltına alınıyor. Bunu daha önceki yayınlarda anlatmaya çalıştım. Bu kadar büyük çapta operasyonlar yapılıyor ve siz dönüp dünya diyorsunuz ki bu insanlar terör örgütü. Yani dünyanın hiçbir yerinde 600 bin kişiyi terör örgütü olarak kabul ettiremezsiniz. Bir terör örgütü değil, bu bir sosyal harekettir. Sosyal hareketi de terör örgütü ilan etmenin keyfi politik gerekçelerle yaparsınız ama dünyada kimse inanmaz, kimse kabul etmez. İşte bu raporda bunu teyit ediyor. Raporda tek tek veriler var. Gülen cemaatini hedef alan 100 bin operasyon düzenlenmiş bugüne kadar. Bu raporun ilginç ayrıntılarından bir tanesi de bu. 100 bin rap operasyon. Yani ortada ve yapılan operasyonlarda gördüğünüz gibi kitap defterden başka, kalemden, bilgisayardan başka bir şey çıkmıyor. Buna dair detaylar dediğim gibi raporda var. Raporda yer alan bir diğer başlık, yurt dışından adam kaçırmalar, yerel ülkelerle özellikle demokrasinin gelişmediği ülkelerdeki hükümetlerle yapılan kirli pazarlıklar sonucu gasp edilen, kaçırılan, getirilen insanların durumları da raporda var. 2016'dan bu yana 100'e yakın Türk vatandaşı dünyanın değişik yerlerinden getirildi. Bunların örnekleri var. Mesela işte Arnavutluk'ta Harun Çelik'in yaşına gelenler raporda kayda geçmiş detaylarıyla anlatılıyor. Başka örnekler de var. Yargı üzerindeki yürütme vesayeti meselesi çok net bir şekilde resmediliyor, aynaya tutuluyor. Yani Türkiye'deki yargının durumu raporda dünyanın göz önüne getirilmiş durumda, yani dünya sahnesine sunuluyor. Neler? Mesela mahkeme kanunları herkese eşit uygulanmıyor ifadesi çok dikkat çekici. Yani işte günlerdir kokain çeken AKP'linin durumunu konuşuyoruz. Normalde tweet atan, yorum yapan herhangi birisi tutuklanırken kokain partisinde yaşananlar neler olduğu ortada. Pudra çekeriyle geyik çevriliyor. AKP'li birisiyseniz, MHP'li birisiyseniz, İşçi Partili Perinçekçi taraftarıysanız, ayrıcalıklı statüdesiniz ama normal vatandaşsanız size kanunlar uygulanmıyor, farklı tür uygulanıyor. İşte bu da Amerikalıların bile gördüğü bir olay. Mesela burada çok çarpıcı bir örnek var. Türkiye'de yaşanan hem 15 Temmuz davalarının nasıl seyrettiğine dair de önemli bir gösterge. Nedir? O da şu. Mesela Kor General Metin Iyidil. Kor General Metin Iyidil'in yaşadığı yargı süreci Amerika'nın insan hakları raporunda detaylı olarak yer alıyor. Orada dikkat çekici bir bölüm var. Erdoğan'ın müdahalesi sonrası tekrar tutuklandığı ifade ediliyor ki bu da Türkiye'de işlerin nasıl döndüğünü tüm dünya sahnesinin önüne getirmiş oluyor. Pasaportların iptal edilmesi, yenilenmemesi, pasaport mağduriyeti sonrası yaşanan zulümler, ülke dışına çıkılamaması bunlar raporda dediğim gibi kayda geçen önemli şeyler. Hani pasaport dediğiniz sadece hani insanlar turistik seyahatler yapmak ki o da bir anayasal haktır, herkes seyahat edebilir ama biliyorsunuz pasaportu olmadığı için tedaviye gidemeyen, hayatını kaybeden çok sayıda çocuk oldu. Düşünün, hayatını kaybeden çocukların nedeni ne? Bu çocuklar neden hayatını kaybediyor? Çünkü mesela işte Furkan vardı, tedaviye giderken havalimanından geri çevrildi. Ahmet Burhan Ataç aynı şekilde tedaviye gidemedi, uzun süre engellendi. Sonra izin verildiğinde çok geç kalmıştı, hayatını kaybetti. Başka çok sayıda örnek var. Ve maalesef Türk medyası bugüne kadar bunları görmemekte ısrar ediyor. Ama dünyanın öbür ucundan Amerika görmüş, kayda geçirmiş, insan hakları raporlarına bunları getirmişler. Ve yine raporda devam eden bir başka bölüm nedir? İhraç memurların aile üyelerinin hedef alınması. Aile üyelerinin nasıl hedef alındığı, çocuklarının pasaportlarının yenilenmediği, kimliklerinin reddedilmediği vesaire. Kanuna aykırı el koymalar yine raporda var. Mesela 796 şirkete el konmuş. Kapsamlı bir şekilde bunlar raporda var. Düşünün ve bu toplam büyüklüğü 40 milyar doları buluyor. Yani rakamın büyüklüğü 40 milyar doları buluyor ve gasp edilen, yağmalanan 40 milyar dolar Anadolu insanının evi, barkı, iş yeri, fabrikası, işletmesi ama bunlar rejimin uyduruk iddialarıyla bugüne kadar el konan şirketler, şahıslar, vakıflar. Bunlara dair rapor dediğim gibi Amerikan Devleti'nin dışişleri raporunda var. Bu raporda 796 işletmeye el konulduğu var. Savcılar MİT görevlilerinin soruşturulmadığı, MİT'çilerin işlediği suçların soruşturulmadığı yine aynı şekilde var. Hapishanede hayatını kaybeden polis memuru Mustafa, soy ismini şu an hatırlayamadım. Plastik sandalyede hayatını kaybeden polis memuru vardı hatırlarsınız. Onun Covid sebebiyle hayatını kaybetmesine dair yaşanan trajik durum da yine raporda var. Türk medyasının çoğunlukla görmezden geldiği, görenlerin de bu fotoğraf nasıl sızdı noktasında hareket ettiği bir konuydu. Ama gördüğünüz gibi insan hakları ihlalleri kayıtlarında bu konuda geçmiş oldu. Kayıp şahıslar yine aynı şekilde raporda var. Halihazırda nerede olduğu bilinmeyen kişiler olduğu isim isim kayda geçildi. Ve Ankara'daki savcıların da ya da işte Türkiye'nin değişik yerlerindeki savcıların da bu iddiaları soruşturmaktan çekindiği, soruşturmadığı da kayıtlara girdi. Mesela başka raporda ne var? Diplomatlara işkence var. Hani 2018 döneminde gözaltına alınan 100 kadar eski dışişleri personelinin Ankara Emniyet'te gördüğü işkence de yine bu raporda kayda geçti ve örnekler uzayıp gidiyor. Şimdi bu kadar detaylı anlatmamın nedeni şu. Yayının başında da söylediğim gibi Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlalleri maalesef Türk medyasında yer bulamıyor. Türk medyası dediğimizde zaten sarayın kontrolünde olan bir yapı ve bu yapı bu tip insan hakkı ihlallerini gündeme taşımıyor, bunların üzerine gitmiyor. İşte gitmediği için de Türkiye'de çoğunlukla bu konular gündeme gelemiyor. Ama dünya bunları görüyor, herkes kaydediyor. Sadece Amerika değil, Avrupa'da da ve başka ülkelerde de uluslararası gözlemciler, insan hakkı ihlallerini takip eden çevreler bunları tek tek kayda geçiyor. Raporda Osman Kavala'dan tutun Selahattin Demirtaş'a kadar, ahim kararlarının uygulanmamasına kadar, sahte ya da politik motivasyonla hazırlanmış iddianamelere kadar her şey var. Doktorların, işkencecilerin işkence raporlarını imzalamadıkları da yine raporda mevcut. ve rapor fazlasıyla detaylandırılmıştı. Serkan Gölge'nin keyfi olarak tutuklanması, NASA çalışanına kadar bunlar var. Çıplak aramadan tutun, cezaevindeki kötü muamelelere kadar her şey kayda geçirilmiş. Peki, özetle şunu söyleyeyim. Peki bu ne anlama geliyor? Dediğim gibi Amerika her yıl bir ayna tutuyor. Bu aynadan yansıyan işte sizin performansınız, sizin yaptıklarınız. Yani ne yapıyorsanız aynaya yansıyor. Yaptıklarınız da özetleyerek çalıştım. Rezalet. Yani insan kaçırmadan, işkenceden, kötü muameleden, soykırıma varan uygulamalara kadar her şey var. Ve bunlar dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Hani bunu kapsamlı olarak anlatmamın nedeni, birkaç neden var. Bir tanesi şu, dünya Erdoğan'ın yönettiği saray medyasından ibaret değil. Hani biz her türlü zulmü yaparız, kimsenin umurunda olmaz, görmüyor değil. Herkes görüyor, bunu kayda geçiyor. Tarihe bir vesika olarak giriyor ve bu raporlar bütün uluslararası platformlarda referans olarak kabul ediliyor. Yani Türkiye'li her şey burada referans olarak kabul edilecek ve buradaki alınan raporlar kayıtlara geçecek. Uluslararası anlaşmalarda konu gündeme gelecek, yaptırımlarda gündeme gelecek, tarih kitaplarına geçecek vesaire. Dolayısıyla önemli. Bir diğer noktası şu, burada her olayın isim isim, kayıt kayıt, tarih tarih kayda geçmesi ilgili bürokratların da sicilinin önüne döküleceği anlamına gelir. Yarın bir gün Amerika'dan çıkacak olan yeni bir yaptırım, insan hakkı ihlallerine dair, insan hakkı ihlallerine adı karışan bürokratların, siyasilerin ya da başka isimlerin uğrayacağı bir takım yaptırımlar, bir takım cezalandırmalarda da bu raporlar önemli bir referans olma özelliği taşıyor. Dolayısıyla hadiseyi önemsemek gerekiyor. Yani aynaya ne yansıdığı önemlidir. Peki Türkiye ne yapıyor? İşte Türkiye bildiğimiz gibi klasik her zaman yaptığı gibi Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Yine yok hükmünde, tanımıyoruz, kınıyoruz şeklinde. Ve iddia ettikleri şey şu, işte bunlar asılsız, bunlar önemli şey, doğru değil. Hangisi değil sorusuna tabii cevap veremiyor Türkiye'de. Ama Amerika'nın da bu raporlarda ne kadar hassas olduğunu, ayrı uzman ekiplerin bu konularda çalıştığında tekrar hatırlatmış olalım. Ve Türkiye diyor ki kardeşim, mealen söylüyorum, benim terörist dediğime sen de terörist diyeceksin. Yani sonuçta en çok tepki gösterdikleri alan da bu raporda malum olduğu üzere nasıl olur da FETÖ demez de Gülen hareketi dersin diye. Bu noktadan şu hareketle şunu da söyleyelim. Çok rahat bir şekilde ağzını yaya yaya sürekli FETÖ diyen insanlara da Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bu raporunu kapak yapmak lazım. Çünkü Amerika diyor ki hayır kardeşim, yani terör örgütü olarak suçlamanın bir takım standartları vardır. Yargı kararları vardır. Uluslararası bir takım standartlara göre hareket edersiniz. Keyfi olarak bir takım sosyal hareketleri, bir takım insanları terör olarak suçlayamazsınız, terörist olarak suçlayamazsınız diyor. Amerika terörist ifadesini kullanmaktan imtina ediyor. Belki bu Türkiye'de kendine aydın diyen, gazeteci diyen insanlara da bir mesaj olur diyelim. Ve gündemi burada, bu başlığı burada kapatalım ama önemli bir rapor olduğunu tekrar hatırlatalım. Diğer gündem maddesi yine iç politikaya geçelim oradan. Anayasa Mahkemesi HDP kapatma davası örneği. Şimdi önce iki gelişme üst üste yaşandı. Önce Anayasa Mahkemesi HDP iddianamesini Yargıtay'a iade etti. Hani bu iade mealen şu demek değil. Hani ya böyle saçma dava mı olur, iddianame mi olur, alın şunu biz görmemiş olalım falan türünde değil. Anayasa Mahkemesi diyor ki bir takım usul hataları var. İşte iddia edilen suçlamalarla sanık listesinde olan kişiler arasında bir takım eşleşme sorunları var ya da işte bir takım usul eksikleri var. Hani diyor ki eksikleri tamamla, geri gönder. Yani çünkü ciddi bir davadan bahsediyoruz. Tabii şunu hatırlatalım, kulis olarak da ifade edelim. Yani Erdoğan çok bilinen bir taktikle hareket ediyor. O da nedir? Hani fırsatçı tüccarlar, esnaflar vardır. Bir malı ucuzken alır, onu stoklar, sonra pahalanınca satar. Onun üzerinden pazarlık yapar. Erdoğan da aslında bunu yapıyor. HDP'ye kapatma davası açarak aslında Avrupa ile Amerika ile pazarlık yapma şansları kollamaya çalışıyor. Oradan bir takım geri adım atarak taviz vermiş gibi olarak masada kendine pozisyon açmaya çalışıyor. Daha önce bunu işte Doğu Akdeniz'de yaptı. Daha önce bunu Suriye'de yaptı. Yani bir takım hani mahalle kabadayıları vardır ve kırar döker mahallenin akil insanları da ileri gelenleri, yaşlıları da ya bu adam bize bulaşmasın deyip onu böyle bir görmezden gelme, ona dokunmama, bulaşmama gibi bir taktik izlerler. İşte diplomaside de bunun başka bir versiyonu var. Erdoğan aslında bu amaçla HDP yönelik bir takım hamleler yapmıştı. Ve burada da Anayasa Mahkemesi'nin geri göndermesini hani demokratik bir refleks olarak okumamak gerekiyor. Aksine hani bu işi düzgün yapın, yarın bir gün biz partiyi kapattığımızda usul hatalarından dolayı bu konu tartışma konusu yapılmasın düşüncesiyle Anayasa Mahkemesi dosyayı geri gönderdi. Ve hemen akabinden Devlet Bahçeli'den yazılı açıklama geldi. Hayli sert. Yazılı, ve acelesi var Bahçeli'nin. Şöyle ki acil olarak yani Bahçeli küplere bindi ve çok sert tepki gösteriyor. Yargıtay iade edilmesine tepkili ve bir an önce Anayasa Mahkemesi'nde kapatılması gerektiğini söylüyor. İfade aynen şöyle. HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapatılması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır. Şimdi bu durumda şu an saat itibariyle bakalım bir 5-6 saat belki daha biraz daha fazla var yeni resmi gazeteyi beklemek için. Bakarsınız gece yarısında Erdoğan Bahçeli'nin bu çok sert, öfkeli ve acelesi olan ifadelerini ciddiye alır ya da önemser ya da bu konuda bir takım anlaşmalara varırlar ve gece yarısı bir kararnameyle Anayasa Mahkemesi'ni kapattım diyebilir mi der. Bunun önünde bir engel yok. Çünkü uluslararası anlaşmaları kararnameyle iptal eden bir Erdoğan var. Hani anayasayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne takmayan bir Erdoğan var. Çıkar Anayasa Mahkemesi de neymiş? Bunlar da kim oluyor deyip bir gece yarısı kararnamesiyle Anayasa Mahkemesi'ni kapatabilir. Çünkü emir büyük yerden. Bahçeli söyledi. Bugüne kadar Bahçeli'nin söyleyip de Erdoğan'ın yapmadığı hiçbir şey yok. Bunu not etmek gerekiyor. Hatta Bahçeli'nin söyleyip de Erdoğan'ın yapmama konusunda ayak direttiği bir olay da yok. Bahçeli emrediyor, Erdoğan şak diye yapıyor. Bugüne kadar bunun örneklerini gördük. Defaatle yaşandı. Ve şimdi Bahçeli yine emrediyor. Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması artık ertelenemez bir hedef olmuştur diyor, olmalıdır diyor. Yani bu ifade şu, önümüzdeki günlerde yoğun bir şekilde Anayasa Mahkemesi'ni tartışacağız. Ve Bahçeli gibi bir figürün yani siyasi oyuyla iktidardaki gücü arasındaki orantısızlık herkesin malumu. Yani %10'un altında bir oy oranıyla Türkiye'yi yönetiyor Bahçeli. İşte bu da Erdoğan'ın kurduğu ucube sistemin bir sonucu. Erdoğan ittifaklar olmasın, koalisyonlar olmasın diye başkanlık sistemi diye garip bir sistemi getirdi ki başkanlık sistemiyle ilgisi olmadığını herkes biliyor. Ama şimdi kendisi Bahçeli'ye muhtaç oldu. Hatta onu bırakın %1,5 ikilik Saadet Partisi'ne şu anda muhtaç adeta yalvarıyor. Böyle bir tabloda Bahçeli'ye hayır deme şansı Erdoğan'ın çok yok. Anayasa Mahkemesi de artık tartışmanın odağına girmiş durumda. HDP ile birlikte Anayasa Mahkemesi de bu sürecin bir parçası. Ha, Anayasa Mahkemesi hukuku çok mu takıyor, çok mu önemsiyor? Hayır, öyle değil. Ama Anayasa Mahkemesi'ni kapatmak da gerçekten böyle ütopik bir durum olarak kabul edilebilirdi. Hani bunu Doğu Perinçek ya da böyle uçuk kaçık siyasiler söylerdi eskiden ama artık bugün iktidar ortakları söylüyor ve gelinen nokta Türkiye'nin ne kadar demokratik değerlerden uzaklaştığını gösteren önemli bir parametre. Hani yayının başında uzun uzun Amerika Birleşik Devletleri'nin insan hakları raporunu özetledim. İşte siz Türkiye içinde bunları yapınca dünyaya da böyle yansıyor. Dünya da sizi böyle görüyor, kaydediyor. Şimdi gelinen noktada Anayasa Mahkemesi'ni tartışıyoruz. Niye? Bahçeli istedi. Bahçeli alelacele bir de acele edercesine yani çok bariz bir acelesi var Bahçeli'nin. Bir an önce HDP'nin kapatılmasını istiyor. Bir an önce HDP'nin siyasi sahnesinden çekilmesini istiyor. Bunun için baskı yapıyor. Anayasa Mahkemesi'nin üzerindeki baskının büyüklüğünü görmeniz mümkün. Ha dediğim gibi Anayasa Mahkemesi çok da anayasayı taktığı ya da anayasaya referans aldığı yok en başta. Erdoğan'ın kendi dizaynı Anayasa Mahkemesi. İşte İrfan Fidan'ın durumunu defaatle yayınlarda anlattık. Bir gün bile Yargıtay'da çalışmadan oradan en yüksek oy alan isim olarak atandı. Yaptığı, giriştiği hukuk katliamları tarihe geçmiş vaziyette ve bu isim çok büyük bir ihtimalle Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi başkanı da yapılacak. Onu da göreceğiz. Peki bu hafta da şunu da hatırlatalım. Belki izleyicilerimizden bazıları görmüştür. Daha önce gündem yapmıştık. HDP kapatma davası. Hatta ben buna dair özel bir video da yapmıştım. HDP kapatma davası açıldığında iddianameyi incelediğimde şunu görmüştüm. Bu HDP kapatma davası iddianamesi AKP'yi kapatır. Çünkü söz konusu suçlamalar çözüm sürecine dair, çözüm sürecinde yapılan bir takım düzenlemelere veya da bir takım programlara dair ve eğer bunlar suç olarak kabul ediliyorsa AKP'nin de kapanmama şansı yok. AKP de topun altına gider demiştim. Bugün Demirtaş da cezaevinden böyle bir açıklama yapmış. Önemli bir açıklama. Dediği şey şu, eğer bu maddeler yani bu işlemlerden dolayı bir suçlama varsa AKP'nin de kapatılması gerekir. Çünkü bu suçların ortağı, bu suçların beraber suç olarak söylenen şeylerin bir tarafı da AKP. Hatta Demirtaş'ın söylediği şey şu, aslında PKK ve Öcalan'la biz görüşen biz değildik, biz aracı edip görüşen Erdoğan'ın kendisiydi. Ki bu doğru, yani Erdoğan, İmralı ve MİT arasında bir üçgen vardı ve aslında İmralı'yla görüşen doğrudan Erdoğan'ın kendisi. HDP sadece aracıydı. sadece süreci kolaylaştıran, süreci yöneten, işin daha doğrusu sekreteryasını yapan bir yerdi. O da MİT koordinasyonundaydı. Demirtaş'ın dediği gibi eğer bunlar suç olarak sayılıyorsa bunları yapan bizzat Erdoğan'ın kendisi, bizzat AKP'ydi. Bu durumda onların da kapatılması gerekir ifadesi var. Hatta buna dair de bir madde hatırlatması yapıyor. 6551 sayılı yasa çerçevesinde sürülmüştü bu görüşmeler. Dolayısıyla bu soru yasa çerçevesinde olan bir konuydu. Eğer bunları suç olarak kabul ederseniz Erdoğan'ın da AKP'nin de bu davada yargılanması gerekir. Diyor ki doğru bir tespit. Ben de aynı fikirdeyim bu yönde. Daha önce yazılarım, yayınlarım da oldu. Çünkü hukukun gerektirdiği bir durum bu. Eğer kanun çerçevesinde yapılan bir takım faaliyetleri bir kapatma gerekçesi yapıyorsanız faaliyetlerin bir tarafı da Erdoğan ve saray. Dolayısıyla onları da aynı çerçevede değerlendirmeniz gerekiyor. Ama önemli bir tartışma. Bu tartışma Demirtaş'ın bugünkü açıklamasından sonra büyüyecek, gelişecek olarak görmek mümkün. Gündemin diğer bir başlığı yine HDP'li bir isim. Selahattin Demirtaş'ın açıklamasından sonra diğer yine HDP'li bir isim Ömer Faruk Gergerlioğlu. Artık Ömer Faruk Gergerlioğlu için son şans, son günler. Belki yarın tutuklanacak, belki bir gün sonra tutuklanacak. Artık harekete geçmek için, Gergerlioğlu'nun yanında durmak için son şans. Yani muhalefet partisi liderleri toplu olarak neden yanına gitmez, neden HDP ziyaretinde bulunup harekete, özgürlük nöbetine destek vermez gerçekten anlamak çok mümkün değil. Hani şöyle söyleyeyim, hani Türkiye'nin siyasi şartlarını bilmiyor değilim ama ezber bozan hareketler yapmadıktan sonra Erdoğan'ın çizdiği çerçeve içerisinde ve onu oynadığı, belirlediği kurallarla hareket edecek olduktan sonra muhalefet olmanın, siyaset yapmanın ne anlamı var sorusunda bir kenara bırakmakta fayda var diyorum. Peki Gergerlioğlu'nun da durum ne? Gergerlioğlu bugün basın toplantısı düzenledi ve artık önümüzdeki birkaç gün içerisinde hapse girme ihtimalinden bahsetti. Bu ara Anayasa Mahkemesi Gergerlioğlu'nun başvurusunu reddetti. İki başvurusu vardı Gergerlioğlu'nun. Bir tanesi milletvekilinin durumu ile ilgiliydi. O henüz bekliyor. İncelemesi yapılmadı. Gözler Anayasa Mahkemesi'nde. Çünkü önümüzde emsal bir karar var. CHP milletvekili Enis Berberoğlu durumu. Aynı durumda Ömer Faruk Gergerlioğlu da var. Dolayısıyla bu ismin milletvekilinin düşürülmemesi gerekiyordu. Bu hapse girmemesi gerekiyor. Ama hani bir de tabii şunu da tekrar hatırlatalım. Yani Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hapis riski bir haberi RT etmek. Yani bir internet sitesinde yer alan bir haberi RT etmekten bahsediyoruz. Hani milletvekilini düşürdüler. Şimdi hapis tehdidiyle karşı karşıya. Belki yarın, belki bir gün sonra hapse gidecek. Durum bu kadar vahim. Türkiye bu kadar ütopik bir hale gelmiş durumda. Yani bunları bir korku filminde falan izleseniz ancak ya senarist çok uçmuş falan diyebilirsiniz ama bunların hepsi bir Türkiye realitesi. Ve gelinen noktada Gergerlioğlu bugün bir açıklama yaptı dediğim gibi. Açıklamasında satır aralarında ilginç detaylar da vardı. Dedi ki 158 polis görevlendirilmiş Gergerlioğlu'nun gözaltına alınıp meclisten çıkartılması için. 158 polis, yani Gergerlioğlu gibi kibar, naif bir insana hani bir polis bile fazlayken, bir tane polis bile fazlayken 158 polis görevlendirmişler. Ve bu polisler Gergerlioğlu'nu özellikle itibarsızlaştırmak, özellikle toplum nezdinde karizmasını çizmek için pijamayla, atletle, terlikle gözaltına almışlardı malum. Ve bu konu üzerinde Gergerlioğlu'nun bugünkü açıklamasında da bu var. Yani özellikle bir itibar suikastı söz konusu. Aslında burada daha önceki yayınlarda da anlatmıştık. Zaten havuz medyasının sözcüleri de bunu ekranlarda pervasıca anlattılar. Gergerlioğlu'nun hedef olmasının, Gergerlioğlu'nun olağanüstü ve hukuksuz bir şekilde milletvekilini düşürülmesi, hapse gönderiliyor olmasının temel nedeni KYK zulmünü gündeme getirmesi, Gülen cemaati mensuplarına yönelik işkencelerin, kötü muamelelerin, adam kaçırmaların, çıplak aramaların gündeme getirilmesiydi. Yani bunları gündeme getiren bir isim olduğu için Erdoğan'ın özel olarak hedef aldığı bir isim ve buradan verilen çok güçlü bir mesaj var iktidar tarafından. Eğer siz benim yaptığım insan hakkı ihlallerine
Önümde
işte
dikilip durmayın.
bunlara dair bir sesinizi yükseltirseniz, bunları gündeme getirirseniz, halkın gündemine sokarsanız yarın ben de sizi aynen Gergerlioğlu gibi tutuklarım, Gergerlioğlu gibi sizin de başınız derde girer mesajıydı. Dolayısıyla bunun hiçbir yerinde hukuk, hiçbir yerinde anayasa, hiçbir yerinde yasama dokunulmazlığı yok. Erdoğan'ın keyfi uygulamalarından bir tanesi yine Gergerlioğlu örneğinde önümüzde duruyor. Birkaç gün kaldı. Belki yarın dediğim gibi, belki hafta sonu kalmadan Gergerlioğlu'nun tutuklanması, cezaevine götürülmesi gündemde. Yani muhalefet partileri için son şans, Türkiye'deki insan hakları savunucuları için son şans, Anayasa Mahkemesi için son şans ama bu şansı nasıl değerlendirecekler önümüzdeki 24 saatte bunu görmüş olacağız. Dileriz, umarız, yanılırım, dileriz, umarız bu hatadan dönülür ve Gergerlioğlu tutuklanmaz, cezaevine götürülmez. Ama yaşadıklarımızı bir bütün olarak değerlendirdiğinizde böyle bir sonucun çıkması da açıkçası bizim açımızdan sürpriz olmayacak. Ama dileriz, yanılırız, dileriz. Muhalefet partilisi liderleri, sivil toplum savunucuları, insan hakkı savunucuları hep birlikte Gergerlioğlu'nun yanında dururlar ve bu cinnet hali son bulur. Peki öte yandan insan hakkı ihlalleri konusunda sahada neler yaşanıyor? Dediğim gibi her hafta 500-600 kişi gözaltına alınıyor. Her hafta yeni bir dip yapılıyor. Hani buradan daha kötüsü olmaz diyorsun, bundan daha kötüsü yapılamaz diyorsun ama her gün bu düşünceyi yıkan yeni adımlar geliyor. İşte onlardan bir tanesi de şu. 76 yaşındaki kanser hastası Eyvaz Akıncı. 76 yaşında kanser hastası tedaviye muhtaç, yardıma muhtaç. Tek başına ayağa bile kalkamıyor. Ve bu kişiyle ilgili Yargıtay cezasını onadı, tutuklandı ve Metris tesbih cezaevine gönderildi. Şimdi düşün, 76 yaşında kanser hastası, bakıma muhtaç, yalnız başına ayağa kalkamıyor. Böyle bir ismi Yargıtay onayladı, tutukladı ve 76 yaşındaki isim cezaevinde. 6 gün radyoterapi görüyor, kemoterapi gören bir isimden bahsediyoruz. Ve suçlama da ne biliyor musunuz? Örgüte yardım, yataklık. Yani o da tabii ki izafi bir suçlama. Yani hani 76 yaşındaki bir hastadan bahsediyoruz. İşte 10 yaşındaki bir çocuktan, 8 yaşındaki bir çocuktan, 1 yaşındaki bebekten, hatta bir günlük bebeklerin annelerini, lohusa kadınları tutuklayan, kelepçeleyen bir rejimden bahsediyoruz. İşte onun uygulamalarından bir tanesi. Sonra bütün bunlar dünya sahnesine çıktığında, dünyanın değişik ülkeleri bunları raporlayıp gün yüzüne getirdiğinde, yüzünüzü ayna tuttuğu zaman dışişleri çıkıp bu raporları kabul etmiyoruz diyor. Peki yalan mı bunlar? Bunlar doğru değil mi? Bunlar gerçekleşmedi mi? Bu soruları maalesef sormuyorlar. Ve dediğim gibi 76 yaşında kanser hastası bir insan tutuklandı ve cezaevine girdi. Muhtemelen inşallah yanılırız ama oradan cenazesi çıkacak. Bu ne ilk oldu ne de son olacak. Çünkü Erdoğan rejimi yeni doğmuş bebeklerden beli bükük ihtiyarlara kadar herkese sorunsuz, sınırsız zulmetmeye devam ediyor. İşte bu da onlardan bir tanesiydi. Gelelim siyaset gündemine. Siyaset gündeminde bugün grup konuşmaları var ve her parti kendi gündemlerini takip ediyor. Onlara dair konuşmalar yaptılar. Dikkat çeken iki isim var. Meral Akşener ve Ali Babacan. Her ikisinde performansı yükseliyor. Her ikisinin de muhalefet yapma çıtası giderek daha da belirginleşiyor, yükseliyor. Çıtayı daha da yükseğe koyuyorlar. Babacan bugün Kırklareli Partisi'nin Kırklareli Kongresi'nde konuşuyordu. Birçok noktada, özellikle dış politikadan ekonomiye, birçok noktada Erdoğan'ı ağır eleştirilerde bulundu. Dediğim gibi Babacan her geçen gün performansını yükseltiyor. Bugünkü konuşmasında yine Mısır ilişkilerinden tutun IMF'ye, ekonomiye kadar birçok noktada ağır eleştiriler vardı. Ülkeyi yayık ayranına çevirdiniz gibi bir ifadesi var. Dikkat çekici bir ifade. Özellikle de dış politikada yaşanan dönüşümleri anlatıyor. Yani çalkalayıp duruyorsunuz memleketi ifadesi var. Akşener ise yine aynı şekilde son dönemde siyasette ağırlığı artan, daha fazla oy alan, daha çok insana ulaşabilen İYİ Parti lideri Meral Akşener. Meral Akşener de bugünkü konuşmasında yine yüksek bir performans sergiledi. Emrin olur ağam gibi ifadeler falan kullandı. Erdoğan'ı tiye alanın otoritesiyle dalga geçen bir üslup belirliyor ki bence doğru bir üslup. Yani Erdoğan'ın diktatörlüğünü, Erdoğan'ın otoriterliğini tiye alan tarzlar önemli siyasette. İşte ve bugün bir başka hamle daha yaptı İyi Parti. O da nedir? İstanbul Sözleşmesi'ni iptal için Danıştay'a başvuruda bulundu ve Danıştay dilekçesinde yer alan detaylara göre anayasanın 6, 87, 90 ve 104. maddelerine aykırı olduğunu söylüyor Bahçeli. Meral Akşener, bu önemli bir girişim. Yani siyasette önemli, Erdoğan'ın dengelerini bozabilecek hamleleri üst üste yapmaya devam ediyorlar. Önemli bir gelişme. Bu noktada bir şeyin altını daha çizelim. Malum Türkiye'de aşı konusunda büyük bir kriz yaşanıyor. Covid ülkenin önemli gündemlerinden bir tanesi ve orada ciddi bir sorun var. Erdoğan lebalep kongreler yaptı, mitingler yaptı, programlar yaptı ve Covid uygulamalarının hiçbirini ciddiye almadılar, uygulamadılar. Alınması gereken adımları atmadılar. Aksine pervasızca bunları sosyal medyadan paylaştılar, yayınlardan gösterdiler. Tepki gelince de çok komik bir açıklama yaptılar. İşte kameranın çekim açısı falan dediler. Yani herkesi aptal yerine koymaya devam ediyorlar. Ve gelinen noktada Türkiye'nin her yeri kırmızıya döndü. Covid çok büyük bir sıkıntı ve giderek yükseliyor. Tam kapanmayı gerektiren bir durum var. Ve böyle bir tablo içerisinde aşı sorunu had safhada. İşte onlardan bir tanesi de Milletvekili Barış Atay, sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla Sağlık Bakanı'na çağrı yaptı. Babamın ve annemin aşı sırası geldi. Randevuya gittik, aşı yok. Yani randevu alıyorsunuz, aşı olmak için gidiyorsunuz ama aşı yok. Çünkü aşı gelmemiş, aşı getirilememiş, temin edilememiş. Burada çok ciddi bir tedarik sorunu var, çok ciddi bir planlama sorunu var. Zaten gelen aşıların da el altından AKP'nin kurmaylarına, eli seçkinlerine, elitlerine dağıtıldığı, onlara yapıldığı da zaten herkesin bildiği, sosyal medyada ayağa düşen bir bilgi. Ama realite şu ki Türkiye aşılama konusunda hayli sorunlu, hayli geride kalmış durumda. Şöyle örnek vereyim. Amerika'da Biden göreve gelir gelmez en büyük hedefi bir an önce Covid sorununu aşmak, ekonomiyi açmaktı. İlk 100 günde 100 milyon aşı planlıyordu. İlk 100 günde 100 milyon aşı hedefine 48. günde ulaştı ve 200 milyon hedefini koydu 100. gün için. Yani o da şunu ifade ediyor. Mayıs ayı geldiğinde, işte bugün ayın Mart'ın son günü, yarın Nisan, bir ayın sonu, bir ay sonra Mayıs ayı geldiğinde Amerika'da yetişkin 200 milyon insanın aşılanması planlanıyor ve bu konunun artık aşı sonrası aşamasına geçmesi planlanıyor. Aradaki uçurumu gösterme açısından söylüyorum. Türkiye'de yaşı geçmiş insanların bile aşısı yapılamıyor. Durum bu kadar vahim. Ve böyle bir ortamda ilginç bir detay daha var. Erdoğan rejiminin karakteristiğini göstermesi açısından önemli bir detay aşılama. Aşı olmak için de akredite olmanız gerekiyor. Yani gazeteciler için söylüyorum. Biliyorsunuz akredite dediğim hadiseyi biz nereden biliyoruz? Belki bugünkü AKP'li işte kokain çeken AKP gençliği hatırlamayabilir. 28 Şubat döneminde asker akreditasyon uyguluyordu. Beğenmediği yayınlar olan gazeteleri, ki bunlar genelde İslami referans olan yerlerdi. İşte zamanında STB'ydi, Yeni Şafak'ta, AKİT'ti, buralardı. Buralara akredite uyguluyordu ve bunlar askerin kendi ev sahibinde olan programlara, bakın o bile ne kadar naif kalıyor şimdi düşünüp baktığımız zaman. Askerin kendi ev sahibinde olan programlara gidemiyordunuz, ordu evine giremiyordunuz. Ama Erdoğan rejimi ne yaptı? Akreditasyonu genele yaydı. Çok kapsamlı hale getirdi. Bütün bunların hepsini Fahrettin Altun'un, işte 4-5 kaç maaş aldığı bile tartışmalı olan, bilinmeyen Fahrettin Altun'un yönetiminde binlerce kişi çalıştıran Propaganda Bakanlığı'na verdiler. İstenmeyen herkesin sarı basın kartı iptal edildi. Benim 20 yıllık sarı basın kartımı iptal ettiler. Binlerce kişinin kartı iptal edildi. Kartlar iptal edilince akredite de olamıyorsunuz. Hani diyeceksiniz sarı basın kartı olmadan çalışılamıyor ve çalışılamıyor. Çünkü meclise giremiyorsunuz, cumhurbaşkanlığına gidemiyorsunuz, başka kurumlara giremiyorsunuz. Çünkü sarı basın kartınız yok. Rejim sizi gazeteci olarak kabul etmiyor. Makbul gazeteci kabul etmiyor. İşte internet medyasında çalışanlara sadece kendi yandaş isimlerine akreditasyon kartı veriyorlardı. Şimdi yeni bir aşamaya geçtiler. Gerçekten akla ziyan bir durum. Aşı olabilmek için de gazetecilerin sarı basın kartı ve akreditasyon onayı gerekiyor. Yani gazetecisiniz, aşı olmaya gittiniz. Siz eğer rejimin makbul bulduğu gazetecilerden değilseniz, sarı basın kartınız yoksa aşı da olamıyorsunuz. Ve bu herhalde dünyada ayrı bir rekor. Dünyada başka bir örneğini görmek de mümkün değil. Aşı gibi sağlığı ilgilendiren hayati bir konuda Erdoğan rejiminin uygulaması. El akredite makbul bir gazeteci değilsen aşı da olamayacaksın. Evet, şaşırtıcı değil ama rejimin zihin kodlarını göstermesi açısından önemli bir örnek olduğu için onu da gündeme eklemek istemiş oldum. Evet, Nöbetçi Editör'de bugünün gündeminde benim seçtiğim başlıklar bunlar. Gönül isterdi ki güzel haberler verelim. Gönül isterdi ki moral veren pozitif haberler paylaşalım. Ama maalesef Türkiye'de bu tablo bu. Erdoğan rejiminin vaat ettiği tek şey daha fazla zalim, daha fazla gözyaşı, daha fazla hukuksuzluk. Mecburen biz de gündemi bu şekilde aktarmak durumunda kalıyoruz. Özetleyerek tekrar söyleyeyim. Yine her şey dönüp dolaşıp insan hakkı ihlallerine, Erdoğan rejiminin zulümlerine çıkıyor. Gündemin birinci maddesine aldım. Bahşişe çektiğimiz konu oydu. Yaptığınız her şey, buradan rejimin tetikçisi olan bürokratlara da ifade edelim, hatırlatalım, çağrı yapalım. Yaptığınız her şey kayda geçiyor. Yaptığınız her şey dünyanın başka yerlerinde kayda giriyor ve bunların hepsi yarın bir gün önünüze fatura olarak konacak. Hani biz Türkiye'de Erdoğan çok güçlü, Erdoğan olduğu sürece bize bir şey olmaz diyebilirsiniz. Ama yanılıyorsunuz. Herkes her şeyi görüyor, herkes her şeyi kaydediyor. Bütün uluslararası platformlarda işlediğiniz her suç tek tek kaydediliyor. Onların faturaları da yarın önünüze farklı şekillerde konacaklar. O yüzden kişilere değil, anayasaya, rejime, hukuka bağlı olmak gerekiyor. Yoksa o kişiler gittiği zaman ya da o kişiler güçten düştüğü zaman fatura yine siyasilere değil sizin önünüze konmuş olacak. Bu hatırlatmayla bugünün gündemini bitirelim. Kanala abone olur, yorum yazar, yayınları da paylaşırsanız daha fazla insana ulaşma imkanımız olur. Önümüzdeki Nöbetçi Editör programında yarın Metin Yıkar olacak, gündemi değerlendirecek. Görüşmek üzere diyorum.